Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 11. Ayrım. 2. Bölüm. 21 Temmuz 9 Kasım. Başlangıçlar. 14. Moskova. 31 Ağustos. 21. Akşamın 9'unu biraz geçe güvenlik görevlileri dövme demir kapıları açıp Boris Novikov'un şoförlü siyah E-tipi Mercedes'ini içeriye aldıklarında şiddetli bir yağmur yağıyordu. Araba çakıl taşlı yolda ilerledi. Moskova'nın hemen dışında Kuntsevo'daki lüks daçanın görkemli kapısının önünde durdu. Korumalardan biri indi, arka kapıyı açıp tuttu. Kaba hatlı, geniş bir ağız, geniş bir surat ve sert bakışlı, çukura kaçmış gözler, geniş omuzlu, zarif giyimli Novikov, otomobilden bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altına indi. Artık gülümsemiyordu ama aklında hala sevincinin kaynağı, birazdan keyfine varacağı uyarıcı cinsel acı ve zevk kokteyli vardı. İkinci koruma elindeki şemsiyeyle hızla yaklaştı. Novikov'u kapıya kadar götürdü. Daça Novikov'un ölçülerine göre bile büyüktü. Yüksek duvarlı bahçelerle çevrilmiş, ince bir zevkle döşenmiş ve 8 yatak odası vardı. Ciddi ve dikkatli görünüşlü yardımcısı holde bekliyordu. Novikov'un pardösüsünü çıkarmasına yardım etti. İyi akşamlar efendim. Başkanla görüşmeniz iyi geçti mi? Beklenenden iyi değildi, dedi Novikov kabaca. Kadın geldi mi? Odanızda efendim. Sanırım geçen sefer gelen hanım. Rahatsız edilmek istemiyorum. Ne telefon ne de başka herhangi bir şey. Anlaşıldı mı? Yardımcı başını eğdi. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Boris Novikov, holdeki yaldızlı aynalardan birinde kendine baktı. Koyu renkli zarif takım elbisesini, el boyaması Louis Ferrot ipek kravat, cilalı seramik gibi parlak koyu kırmızı deri kemerle tamamlamıştı. Yüzü ise tümüyle başka bir konuydu. Kapanmış yara izleriyle kaplı, kaba, neredeyse çirkin yüzü, aşırı şiddete yabancı olmadığını gösteren saldırgan bir ifade taşıyordu. Novikov daha önceleri kardeş kuruluş Dış İstihbarat Servisi SVR ile birlikte KGB'nin yerini alan Rus Milli İstihbarat Örgütü FSB'de albay rütbesiyle görevliydi. 4 yıl kadar önce erken emekliliği seçmiş, bütün gücünü verdiği ticari girişimlerinden bazılarının özellikle de sıfırı bol resmi ihalelerin yardımıyla hatırı sayılı bir servet edinmişti. Ne var ki bu akşam yatak odası bölümüne çıkan geniş döner merdiveni çıkarken aklı daha çok kişisel konulardaydı. Odaya girdi, kapıyı arkasından kilitledi. Oda geniş, görkemliydi. Gümüş ve pirinç Rus vazoları, en ince astragandan dokunmuş rengarenk halılar, el oyması meşe çalışma masası, duvarlardan birinde de Stravinsky imzalı orijinal bir 18. yüzyıl Kremlin tablosu. Dışarıda yağmur boşanırken, Novikov açık bırakılmış pencereden sızan serin rüzgarın perdeleri oynattığını gördü. Aralık kapıdan yarı karanlık yatak odasındaki masa lambasından yayılan ışık görünüyordu. Sırıttı. Açık pencereyi kapatmaya yeltenip güz kokuları yüklü serin rüzgarı hissedince vazgeçti. Yatak odasına gidip içeriye baktı. İpek çarşafla örtülü geniş yatakta yan dönmüş bir kadın yatıyordu. İnanılmaz güzel vücutlu bir sarışın. Olabilecek en küçük külotu ve sütyeni yanık tenini ortaya çıkarıyordu. İpek çoraplar, jartiyer ve dize kadar siyah parlak PVC çizmelerle yataktaydı. Yanında duran kıvrılmış kamçı görüntüye erotik bir renk katıyordu. Kadın olanları kendine saklayacağından emin olunabilecek bir güzellik abidesiydi ve Moskova'nın en seçkin eskort ajanslarından birinin hesabına çalışıyordu. Bekar olan Novikov, nefsini genç kadınların paranın erişebileceği en güzellerin yanında şımartmaktan hoşlanırdı. Bu gece için seçtiği kadın bir tanrıçanın vücuduna sahipti ve Novikov gibi o da son derece şiddetli, neredeyse sadizme varacak cinsel ilişkilerden hoşlanıyordu. Oysa bu özellik Novikov'un sadece çok özel durumlarda gösterdiği bir zayıflıktı. Dudaklarını yaladı. Yatağa yaklaşıp kenarına oturdu. Bir süre kadının kusursuz yuvarlaklıklarını hayranlıkla seyretti. Güneşten yanmış ipeksiz sırtını okşayarak onu tahrik etmeye çalıştı. "Bana zevk vermenin zamanı geldi tatlım. Hem bu gece gerçekten sert davranmak niyetindeyim. Senin de çok zevk alacağından eminim." Kadın cevap vermedi. Novikov gözlerinin kapalı olduğunu gördü. Her ne kadar dinleniyor gibi görünüyorsa da kesinlikle baygın olmalıydı. Kaşlarını çattı, kadının nabzını tuttu. Kadın yaşıyordu, emindi bundan ama sanki ilaç almış gibiydi. Bu salak orospu uyuşturucu aldıysa eğer kahrolası gecemin içine etti demektir. Novikov nedenini anlamadan açık pencereyi hatırladı. Arkasına döndüğünde kanının donduğunu hissetti. Karşısında tepeden tırnağa siyahlar giymiş bir yabancı duruyordu. Siyah bir anorak, siyah pantolon ve siyah deri eldivenler giymiş, yüzünü de siyah yünden bir kayakçı maskesiyle kapatmıştı. Yabancının elinde Novikov'un başına çevrilmiş, susturucu takılmış bir baret de vardı.
"Ne? Neler oluyor?"
Yabancı kısık sesle neredeyse fısıldar gibi konuştu. "Sessiz ol. Bağırır ya da yardım istersen seninle cehennemde görüşürüz." Novikov belli etmeden yanındaki komodinin çekmecesine baktı. Kendi güvenliği için o çekmecenin boşluğunda şarjörü dolu, emniyete açık Tokarev marka makineli bir tabanca bulundururdu.
"Beni öldürürsen buradan sağ çıkamazsın. Polis derhal alarma geçer. Üstelik korumalar, elektronik güvenlik önlemleri de."
"Güvenlik önlemlerin yetersiz."
"Ne istiyorsun?"
diye sordu Novikov. Yabancı duvardaki Kremlin tablosunu işaret etti. "Arkasındaki kasayı aç." Novikov'un benzesi oldu. Yabancının neyin peşinde olduğunu anlamıştı.
"Böyle bir hırsızlıktan sonra asla kurtulamazsın. Asla. Bir hayvan gibi izin sürülür. Nereye kaçarsan kaç. Yaşayan bir ölü olursun."
"Söylediğimi yap," diye buyurdu adam. Novikov tabloya doğru yürüdü, bir yerine dokundu. Tablo menteşeleri üzerinde dönerek arkasında gizli elektronik klavyeli büyük duvar kasasını ortaya çıkardı. Şifreyi girdi. Kasadan bir klik sesi duyuldu. "İçindeki kağıtları bana ver. Sonra yatağa gidip yüzüstü uzan. Sesini de çıkarma." Novikov adamın dediklerini yaptı. Kasadan aldığı kırmızı kapaklı dosyayı yabancıya uzattı. Sonra yatağa gidip yüzü koyun uzandı. Adam dosyayı açıp içindekileri inceledi. Maskesinin ardında gülümsedi. "Şansın varmış gibi albay." Sonra çalışma masasına yöneldi, masa lambasını yaktı. Cebinden çıkardığı Japon malı minyatür fotoğraf makinesiyle bütün kağıtları çekti. İşini 2 dakikadan kısa bir sürede tamamladıktan sonra kağıtları dosyaya yerleştirdi, dosyayı kasaya koydu, tabloyu yerine getirdi. Evin aşağılarında bir yerden çarpan bir kapının sesi gibi sert bir gürültü duyuldu. Yabancı bir an arkasına döndü. Novikov o an başını kaldırdı. Fırsatın geldiğini gördü. Elini çekmecenin boşluğuna uzattı, Tokarev'i aldı ve hızla kaldırdı.
"Seni salak pezevenk, cehenneme gidecek olan sensin."
Tetiğe basmayı başardı ama hedefi ıskaladı. Kurşun duvara saplandı. Yabancının silahı bir kez ateş aldı. Novikov bağırdı, kurşun parmaklarını parçaladı. Tokarev'i düşürdü, kanlı elini tuttu. Yabancı yaklaşıp susturucunun ucunu Novikov'un alnına dayadı. Aşağıdan gürültüler, merdivenlerde ayak sesleri duyuldu. Novikov birden kapıyı kilitlediğini hatırladı. Onu kurtaracak kadar zamanları yoktu.
"Sen, kimsin sen?"
Yabancı kar maskesini çıkardı. "Beni hatırladın mı albay?" Novikov dehşetle Nikolay Gorev'in yüzüne baktı.
"Sen! Aman Tanrım!"
Gorev tetiğe bastı. Binbaşı Alexey Kursk yatak odasının ortasında durdu. Önünde Boris Novikov'un vücudunu tamamen örten kanlı beyaz çarşafın bir ucunu
FSB'nin soruşturma bölümünden bir teğmen tutuyordu. Kursk cesede baktı. Kurbanın alnındaki tek kurşun deliğini inceledi, kanlı parmaklarını gördü. Sonra dönüp yerdeki Tokarev tabancaya, açık pencereye ve duvardaki kurşun deliğine baktı. "Gördüklerim yeter, şimdi hikayeyi anlat." Teğmen çarşafı bıraktı. Korumalar saat 9'dan hemen sonra bir kurşun sesi duymuşlar. Oda kapısını kırdıklarında Novikov'un cesediyle karşılaşmışlar. Halının üzerindeki silah Novikov'un. Onun adına ruhsatlı. Bir kez ateş edilmiş. Kısa boylu tıknaz Kursk, delici bakışlarıyla duvardaki kurşun deliğini inceledi. Parmağının ucuyla dokundu. İpucu ya da tanık, "Yerde 3 kovan bulduk. İkisi 9 milimlik. Muhtemelen Novikov'u öldüren tabancanın mermileri." "Yakız?" Teğmen tebessümünü saklamaya çalıştı. Novikov'la kirli yatak oyunları oynamaya alışık biri. Hiçbir şey görmemiş, duymamış. Birinin arkadan gelip koluna bir şırınga soktuğunu iddia ediyor. Kendine geldiğinde hatırladığı ilk şey odaya doluşan polisler ve yerde Novikov'un parçalanmış beyni. Ondan beri avazı çıktığı kadar bağırıyor. "Nerede şimdi?" "Hastanede, şoka karşı tedavi görüyor." Kurks pencereye yaklaştı. Perdeyi açıp aşağıya, yüksek duvarlarla çevrili koyu çimenlere baktı. "Bir şey görmediğinden emin, öyle mi?" "Doğruyu söylüyor gibi. Yine de inceleyeceğiz. Bakalım bu oyunda bir rolü olmuş mu?" "Peki ya korumalar?" İçlerinden biri kurşun sesinden hemen sonra çimenlerin üzerinde koşan, duvardan atlayan siyah giyimli birini görür gibi olmuş. Ondan sonra da bir motosikletin çalışıp uzaklaştığını duymuş. "Korumalar da araştırsınlar. Bilmem gereken başka bir şey kaldı mı?" Teğmen duvardaki Kremlin tablosunu gösterdi. Novikov bunun arkasına bir kasa yaptırmıştı. Evde bazı belgeleri incelemek isteyen o çapta bir iş adamı için olağan bir şey. Kasa kilitli, açılmamışa benziyor. Yardımcısının söylediğine göre de şifresini sadece Novikov biliyormuş. Kursk tabloya yaklaştı. Menteşesiyle oynadı, kilitli kasayı inceledi. "Bunun içinde ne olduğu konusunda fikrin var mı?" "Hayır efendim. Buraya gireni bulabilmek umuduyla Moskova'ya giden bütün yollarda barikatlar oluşturduk. Şimdilik hiçbir şey bulamadık." Yatak odasının kapısının önünden gürültüler duyuldu. Nöbetçiler kenara çekilerek bir adamın içeri girmesine izin verdiler. FSB Başkanı Igor Verbatin ters tarafından kalkmış görünüyordu. Üstü örtülü cesede iğrenerek baktı. "Evet Kursk, bana neler anlatacaksın?" "Bu bir cinayet." "Kelime oyunu yapma binbaşı. Bu kadarını bir saat önceden biliyordum." "Daha yeni geldim." Kursk, FSB Başkanı'nın böyle bir cinayetle bizzat ilgilenmesine şaşırmıştı. İlk belirlemelere göre Novikov, sıkı güvenlik önlemlerini atlatmayı bilen maskeli biri tarafından öldürülmüş. "Novikov'un kasasına dokunulmuş mu?" "Dokunulmamışa benziyor. Neden?" Verbatin'in yüzü karardı. "Bunu daha sonra konuşuruz Kursk. Baş başa kaldığımızda. Bunu kimin yapmış olabileceği konusunda bir fikrin var mı?" Kursk omuz silkti. Novikov gibi eski bir FSB albayı ve başarılı bir iş adamının düşmanları olması doğal. Bir şey söylemek için daha çok erken. FSB başkanı öfkeyle homurdandı. Sonra Kursk'un kolunu tutup bir kenara götürdü. "Bu cinayetin basına sızdırılmayacağının farkındasın, değil mi? Hiç olmazsa şimdilik gizli tutulacak. Soruşturma sadece FSB tarafından yürütülecek. Polis bu işin dışında tutulacak. Anlaşıldı mı?" "Aldığım talimat öyleydi. Bu gizliliğin sebebi ne?" "Zamanı gelince öğrenirsin. Şimdilik bizzat başkanın, Vasili Kuzmin'in bu cinayetle şahsen ilgilendiğini bilmen yeterli. FSB'nin en iyi soruşturmacılarındansın. Suçluyu bul, çabuk bul. Bu her şeyden önemli. İstediğin bütün imkanları kullanabilirsin." "Bütün imkanları," dedim Kursk. "Bu cinayetin ardında kim varsa yakalanmalı." 15. Kandahar, Afganistan, 3 Eylül. Güneş ufka doğru alçaldığında tek başına bir adam taşlı yokuşu tırmandı. Sönen portakal rengi ışıkta yalnız gölgesi belirdi. Uzun boyluydu, 1.95'e yakın. Esmer teni ve kahverengi gözleri vardı. Üzerinde Arap işi gri renkli bol bir cübbe, başında da beyaz bir kefiye vardı. Tırmanırken dayanmak için aldığı bastonun da etkisiyle solgun ve hasta görünüyor, sakalındaki ter damlaları ne denli zorlandığını gösteriyordu. Ebu Haşim yokuşun tepesine vardı, soluklanmak ve çevreye bakmak için durdu. Aşağıdaki manzara pek sıkıcıydı. Pas rengi taşlar, kayalık dağlar, şekilsiz tepeler. Batan güneşe rağmen hava hala sıcaktı. Duyulan tek ses Haşim'in soluğuydu. Kolunun altında bir seccade tutuyordu. Seccadeyi yavaşça açtı. Güneydoğu'ya, Mekke'ye dönerek, dünyanın sahibi, Rahim ve Rahman, kıyamet gününün efendisi Allah'ın adını andı. Sonra dizlerinin üzerine çöktü, 3 kere rükûa vardı. Alnını seccadeye değdirip, dualarında Allah'ın ve onun elçisinin adlarını söyledi. Namaz sona erdiğinde Ebu Haşim yavaş yavaş soluyarak seccadenin üzerine oturdu. Çevrenin sükunetini, sessizliğini içine çekti. Akşamın bu saatinde güneş battığı zaman dağlar sakin olurdu. Sevgili Afganistan'ının bu ıssızlığında doğanın en sert ama aynı zamanda en anlamlı olduğu bu bölgede kendini Tanrı'ya daha yakın hissediyordu. Bir zamanlar seçkinlere özgü bir eğitim almıştı. Babasının mermer zeminli, altın kaplama banyolu, bakımlı bahçeli, uşak ve hizmetçilerle dolu sarayımsı villasını hatırlıyordu. Oysa kendisi neredeyse 20 yıldır çok basit bir hayatı tercih etmiş, Allah'ın zaferini boş konforlara yeğlemişti. İşte Amerikan haber alma örgütlerinin gözünde onu dünyanın en tehlikeli, en aranan teröristi yapan da bu hayattı. Aşağılardan gelen, yuvarlanan taş sesini işitince döndü. Alacakaranlıkta aşağıdaki kamptan aceleyle çıkıp tırmanan, ayağını sağlam yere basmak için tüfeğinin kabzasına dayanan adamı gördü. Adam tepeye vardığında Haşim gülümseyerek seslendi. "Selamun aleyküm." "Aleyküm selam," diye cevap verdi ziyaretçi. Yüzü mutluluktan kıpkırmızıydı. "İnşallah akşam namazını bölmedim Ebu Haşim." Haşim ayaklandı. Sarıldılar. Eski dostlar gibi birbirlerinin yanaklarını öptüler. "Dualarım kabul oldu. Moskova'dan sağ salim döndüğüne sevindim Muhammed, sevgili kardeşim. Ne zaman geldin?" "Biraz önce. Adamlar seni nerede bulacağımı söylediler. Sana verilecek güzel haberlerim var Ebu Haşim." Haşim elini kaldırarak ziyaretçiyi susturdu. Seccadenin üzerinde bağdaş kurdu. "Gel, benim gibi yap. Tırmandın, dinlen. Sonra konuşuruz." Muhammed Raşit oturdu. Karşılıklı oturan iki adam birbirlerinin tam zıttıydı. Haşim uzun boylu, sakallı, sakin, neredeyse bir keşiş gibi. Raşit tıknaz, orta boylu, tam bir Arap. Raşit derin bir soluk alıp ağzından dökülecek kelime selini artık tutamayacağı haberleri durdurmak istercesine ciğerlerine hapsetti. "Evet, şimdi bana beklediğim haberi ver Muhammed." "Başardık Ebu Haşim. Formül elimizde." Raşit yüzü parlayarak cübbesinin cebinden fotoğrafları çıkarıp heyecanla uzattı. "Tüm ayrıntılar burada." Haşim kağıtları aldı, hayranlıkla baktı. Sayfalardaki şekilleri, kimyasal formülleri anlayamıyordu ama nelere kadir olduklarının bilincindeydi. İlk tepkisi başını eğip sessiz bir dua okumak oldu. Şimdi artık elinde bulunan güç için şükran duası. "Allah'a şükürler olsun. İstediğini yerine getirdin Raşit. Sonunda başardığımız için ona hamdolsun. Bu büyük bir an. Formülü en erken ne zaman deneyebiliriz?" "İnşallah birkaç günde. Hemen çalışmaya başlayacağız. Kimyagerlerimiz bilim adamlarının en parlaklarından. Ellerinde formül olduktan sonra bir sorunla karşılaşmayacaklardır." Raşit hala heyecanlıydı. Yüzü parlıyordu. "Hala inanamıyorum Ebu Haşim. Sonunda başardık. Artık Amerikalıların karşısına eşit koşullarda çıkabiliriz." "Fazla heyecanlanmayalım Raşit," dedi Ebu Haşim sakin bir şekilde. Daha yapılacak çok iş var. Henüz işin başındayız. Kağıtları indirdi, özenle katladı. Şimdi bana her şeyi anlat. Moskova'da her şey planlandığı gibi mi gitti?
Raşit anlattıkça Haşim her ayrıntıyı dikkatle dinledi. Ziyaretçisi sözünü tamamlayana kadar bir yorumda bulunmadı. O Rus umduğum gibi çıktı. Nerede şimdi?
Aşağıda, kampta.
Haşim durakladı. Raşit'in yüzüne soran gözlerle baktı. Hala onu onaylamıyorsun değil mi Raşit?
Becerisi fikrini değiştirmene yetmedi mi?
Becerikli biri olduğu doğru. Uzman bir terörist, diye girişti söze. Sonra sesine öfkeli bir tını karıştı. Ama davranışıyla tutumu saygısız, üstelik amaçları da beni endişelendiriyor Ebu Haşim. Tek ilgilendiği Çeçen halkı ve adamlarının serbest kalması. Bu bakımdan paralı bir askerden farkı yok. Bu da beni iğrendiriyor.
Unuttuğun bir şey var. Onun yardımını biz istedik, dedi Haşim. Çeçen kardeşleri adına bize ödemek zorunda olduğu bir borç var. Böylesi adamlar çok işe yarar. Kağıtları havaya kaldırdı. Bunları getirerek kendini kanıtladı. Washington'da da kanıtlayacağı gibi.
Eğer sen öyle diyorsan Ebu Haşim.
Ya kadın? Ondan ne haber?
Oldukça başarılı oldu. Eğitimini de tamamladı. Artık formül elimizde olduğuna, kimyagerlerimiz de görevlerini yapacaklarına göre benimle Washington'a gelecek. Yaklaşık bir hafta sonra hareket ederiz. Belki de daha önce.
Ona güveniyor musun?
Raşit yeniden başını salladı. Ona söyleyeceğimizi harfiyen yapacak. Başka seçeneği yok.
İyi. Ancak davamızın selameti için anlaşmazlıklarını bir yana bırakman gerek. Planımız gerçekleşme yoluna girdiğine göre her ikisiyle işbirliğine girmen çok önemli. Bunu benim için yapar mısın?
Raşit istemeye istemeye başını salladı. Üzüntüsünü bastırmaya çalıştı.
Evet Ebu Haşim, sen öyle istiyorsan.
İstiyorum.
Haşim ayağa kalktı. Kağıtları cübbesinin cebine yerleştirdi. Seccadesini katladı. Gel kampa dönelim. Şu Rus'la konuşmamız gereken konular var.
Kamp, tepenin 30 metre kadar aşağısında, girişleri koyu kırmızı toprak renginde brandalarla kamufle edilmiş, kayalara oyulmuş, birbirine bağlanmış mağaralardan oluşuyordu. Binlerce yıl evvel, tarih öncesi insanları yaşamıştı bu mağaralarda. Oysa şimdi mağaralar 300 kadar silahlı, İyi eğitilmiş Müslüman mücahidini barındırıyordu. Yeraltı sığınakları, garajlar ve acil durum çıkışları oluşturmak için kireç taşı kayaçların içindeki doğal açıklıklar genişletilerek tünel haline getirilmişti. Gündüzleri serin, geceleri de sıcak olan bu mağaralar, yatakhane ve yemekhane olarak kullanımının yanı sıra, kamptakilerin malzeme ve cephanelerini depolayacak hacimlere de sahipti. Kamp sakinlerinin arasında bir doktor, bir dişçi, koyun eti ve otlarla harikalar yaratabilen birçok aşçı, bir de imam vardı. Yaklaşık 8 kilometre öteye yerleştirilen nöbetçiler kampla telsiz bağlantısında bulunuyordu. Çevredeki tepelerde de tank savar silahlar, havanlar ve Rus yapımı uçak savar topları ile güçlendirilmiş makineli tüfek yuvaları kurulmuştu. Haşim'le ziyaretçisi mağaralardan birinin ağzını görene kadar indiler. Girişin dışında ellerinde saldırı tüfekleriyle iki sakallı nöbetçi duruyordu. Haşim peşinde konuğuyla nöbetçilerin arasından geçti. Girdikleri mağara 5 metreye 7 metrelik geniş bir yerdi. Burası Haşim'in komuta merkeziydi. Bir köşedeki ahşap raflar kitap doluydu. Onlarca kalın din kitabı, aralarında da çok kullanılmaktan yıpranmış bir Kur'an. Öteki köşede yatak olarak kullanılan hasır bir şilte ve Haşim'in birkaç parça kişisel eşyasının ve elbiselerinin bulunduğu, boyası yer yer kazınmış madeni bir sandık vardı. Sandığın üzerinde de bir Kalaşnikov saldırı tüfeği, yedek şarjörler ve kılıfının içinde Sovyet yapımı bir tabanca. Odanın ortasında yerdeki yıpranmış buhara halısının çevresine minderler serpiştirilmişti. Mağaranın bir bedevi göçerinin evini andırmasına tek engel, masanın üzerindeki ultramodern teknoloji ürünleriydi. Uzun ömürlü yedek piliyle bir kısa dalga radyo vericisi,
Japon malı dizüstü bilgisayar, alüminyum çanta içinde Inmarsat uydu iletişim sistemi. Gorev, halının üzerine bağdaş kurmuş, minicik bir cam fincandan kahve içiyordu. Haşim'in girdiğini görünce ayağa kalktı ve Raşid'e döndü. ''Nerede kaldınız? Beni unuttuğunuzu düşünmeye başlamıştım.'' Haşim konuğunu başını göğsüne dayayarak Arap usulü selamladı. ''Bağışla beni. Raşit'le konuşacaklarımız vardı da. Lütfen otur.'' Hep birlikte oturdular. Alçak tahta masanın üzerinde küçük bir ocak, gümüş bir cezve ve cam fincanlar vardı. Haşim fincanlardan ikisini doldurdu, Gorev'inkinin de üzerini tamamladı. ''Moskova'da büyük bir iş başardın. Bu yüzden yürekten şükranlarımızı kazandın.'' Haşim'in sesi hürmetkardı. İlgi çekici bir insansın Nikolay Gorev, gerçekten ilgi çekici. ''Formül elinizde, önemli olan da bu,'' dedi Gorev, önemsemiyormuş gibi. ''Onun için önemli olandan bahsedelim. Operasyonun bir sonraki aşamasından.'' Fincanındaki koyu sert kahveyi yudumlayan Raşit, söze başlamadan önce fincanı yere bıraktı. ''Kadınla Amerika'ya varmamızdan 9 hafta sonra bize katılacaksın. O zamana kadar sinir gazı ve gerekli malzeme güvenli bir yoldan Washington'a ulaşmış olur. İhtiyacımız olan konularda Çeçen dostlarından yararlanacağız.'' ''Senden bekleneni yapacağından emin misin?'' diye sordu Haşim. ''Endişelenme,'' dedi Gorev. ''Yardımının karşılığını alacaksın. Güvenli ev konusu ne oldu?'' Raşit, Gorev'in sesindeki küstahlığı hissedince gözlerini açtı. Yine de söze devam etti. ''Her şey düşünüldü. Sen gelene kadar gerekli güvenli evleri hazırlarız. Biri seninle kadın için, biri de benim için. Başkente yakın. İşlerin kötü gitmesi durumunda ihtiyacımız olur diye kentin dışında Maryland'de Chesapeake Körfezi denilen bir yerde bir yazlık evde olacak. Ama ihtiyacımız olacağını sanmıyorum. Kimyasallar nerede depolanacak?'' ''Başlangıçta Washington kent merkezinden uzakta güvenilir bir yerde. Amerikalıların her yeri arayacaklarından emin olabilirsin. Aramaya kent merkezinden başlamaları mantıklı görünüyor. Daha sonra güvenli olduğuna kanaat getirdiğimizde malzemeyi kent merkezine taşıyacağız. Orada bize yardım edecekler olacak değil mi?'' Raşit başını salladı. ''Ayarlayacağız ama şimdilik bu konuyu düşünmene gerek yok. Washington'la buradaki iletişimi nasıl sağlayacağız?'' ''İki şekilde,'' diye cevap verdi Raşit. ''Birincisi, Paris'te günde 24 saat açık kalacak özel hattı telefon üzerinden verilecek basit şifreli mesajlarla. İkincisi, daha acil sinyaller için uydu antenli bilgisayarla.'' Raşit bir dizüstü bilgisayara uzmanca monte edilmiş bir alıcı vericiye sahip olacağını anlattı. Dizüstü bilgisayara klavyeden bir mesaj girilecek, entegre devreler sihirlerini gösterip mesajı şifrelendireceklerdi. Uydu anteni üzerinden iletilecek sinyal sıkıştırılarak bir patlamaya dönüştürülecek, bazen bir saniyeyi, genellikle de milisaniyeleri geçmeyen sürede gönderilecekti. Sinyal alındığında elektronik olarak yavaşlatılıp normal hızına düşürülecek, sonra da şifresi çözülecekti. Şifreli mesaj alıp verme işlemleri belirli iletişim aralığında ve önceden belirlenmiş zamanlarda, ama şifrenin açığa çıkmaması için de sık sık değiştirilecek saatlerde gerçekleştirilecekti. ''Çok güzel,'' deyip ayağa kalktı Gorev. ''Eğer hepsi buysa çekileyim.'' ''Tabii,'' dedi Ebu Haşim. ''Uzun ve yorucu bir yolculuktan geliyorsun.'' Gorev mağaranın ağzında durdu. ''Bir şey daha var. Düşünüyorum da operasyonun bir adı, bir kod adı olması gerekmez mi?'' ''Doğru. Bir adı olacak. Hem de çok uygun bir adı. Kur'an'ı bilir misin Nikolay? Afganistan'da mücahitlerinize karşı savaştığım günlerde genel bilgilerden daha fazlasını öğrenmeye çalıştım. Neden? Öyleyse peygamberin El-Vakıa adlı bir günü andığını biliyorsundur.'' Gorev başını salladı. ''Son gün. Bu dünyanın günahkarlarının Allah'ın huzuruna çıkıp günahlarının kefaretini ödeyecekleri, sevap işleyenlerin, İyilerin ödüllendirilecekleri kıyamet günü. Tüm dinlerde buna benzer bir inanış vardır. Bu inanışın benim için bir önemi yok. Ben başından beri bir tüfeğin namlusundan çıkan adalete daha fazla güvendim.'' Her silahın yaradığı bir iş vardır. Özellikle de bizimki kadar güçlü bir silahın. Bu silah Amerikalılar için yargı gününü, İslam için de diriliş gününü getirecek. Biz de Nikolay planımızı böyle adlandıracağız. El Vakıa, kıyamet günü. Karanlık bastıralı çok olmuş, ay yükselmişti. Gorev uyuması için gösterilen mağaranın dışına çıkmış, dalgın dalgın sigarasını tüttürüyordu. Aşağıdaki kayalıklardan gelen bir ses duyunca döndü. 10 adım ötesinde Karla kollarını kavuşturarak durmuş ona bakıyordu. Kurallara boş vermekten hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Neymiş bu kurallar? Kampta sigara içmek yasaktır. Gorev'in dudaklarında bir tebessüm belirdi. Mücahitler için belki, benim için değil. Ben istediğimi yaparım. Kaldı ki bugünlerde bana güzel bir sigaradan başka pek keyif veren bir şey yok. Nerede kaldın? Uyumuştum ki nöbetçi uyandırıp burada olduğunu söyledi. Gülümsedi. Yaklaşıp yanağını öptü. Seni sağ salim gördüğüme sevindim Nikolay. Ben uzaklardayken sana nasıl davrandılar? Oldukça iyi. Moskova işi nasıl gitti? Gorev her şeyi anlattı. Konuştukça Karla'nın yüzü karardı. Novikov denen o adamı öldürmek seni rahatsız etti mi? Nasıl etsin? Çeçenistan'dayken Novikov'un neler yapabileceğini bizzat gördüm. Ama onunla yollarımız çok daha önceden. Ben Moskova'da subayken kesişmişti. Albay vahşetiyle ünlü bir hayvandı. O ve adamları 13 yaşındaki çocuklara işkence yaptılar. Direnişçilerin değil, masum sivillerin yaşadığı bir sürü köyü yerle bir ettiler. Novikov'un eline geçen yoldaşlarıma gelince onlar daha da kötüsünden korkuyorlardı. Kafaya sıkılacak tek bir kurşun onun kurbanlarına uyguladıklarıyla karşılaştırıldığında çok daha insancaydı. Gorev sigarasının ucundaki külü silkti. İşte, iş tamamlandı. Artık ilerlememiz gerek. En fazla bir hafta sonra Raşit'le birlikte hazırlıkları tamamlamak üzere gideceksiniz. İnsanın bulabileceği en iyi yol arkadaşı değil kuşkusuz ama ben daha sonra farklı yoldan size katılacağım. Karla Şerif sessizdi. Gidip bir kayanın üzerine oturdu. Ne oldu? Bir şey mi var Karla? Diye sordu Gorev. Karla adama baktı. Beni görmek için sura geldiğin gün. Bütün bunlara katılmayı neden kabul ettiğini söylememiştin. Belki de şimdi söylemenin zamanı gelmiştir. Gorev omuz silkti. Bir sürü neden sayabilirim ama her şeyden önce ödemek zorunda olduğum bir borç var. Nasıl bir borç? 3 yıl önce Ruslar Grozny'yi işgal ettiklerinde Çeçenlerin savaşacak silahı yoktu. Yetersiz malzeme, Rusya'dan çalınmış bir avuç silah. Neler yaşandığını tahmin edemezsin. Gece gündüz bombalandık. Tepelerin arasında kıstırıldık. Vahşi köpekler gibi izlendik. Umudumuz kalmamıştı. Sonra Muhammed Raşit'le adamları geldiler. İhtiyacımız olan ne varsa sağlamayı önerdiler. Silah, cephane, dünyanın en iyi eğitimiyle malzemesi. Kabul ettik. Şimdi borcunuzu ödemenizi mi istiyorlar? Onun gibi bir şey. İyi de neden sen? Yoldaşlarından biri değil de neden sen? Bunun da birçok nedeni var. Çok iyi İngilizce konuşuyorum ve araba benzemiyorum ki bunlar bizim gibi bir görevde oldukça önemli. Gorev sigarasını fiskeledi. Ya sen Karla? O gün surda bu işlere karışmamakta çok kararlı görünmüştün. Fikrini neden değiştirdin? Joseph için mi? Karla tereddüt etti. Evet, Joseph için. Onu çok seviyor olmalısın. Tahmin edemeyeceğin kadar. O anda gözlerinden yaş boşalacağını sandı. Gorev'e bakarken içindeki acıyı gizlemeyi becerdi. Hiç evlenmedin değil mi Nikolay? Gorev başını salladı, gülümsedi. Benimle kim evlenir ki? Oysa bir erkek çocuğuna sahip olmak olağanüstü bir duygu olmalı. Karla kayadan atladı, heyecanını bastırmaya çalıştı. Biraz uyusam iyi olacak. Gorev sevgiyle kolunu tuttu. Bu işe karışmanı hiç istemedim. Eğer seni benim seçtiğimi düşünürsen diye söylüyorum. Peki sen değilsen kim? Raşit ve arkadaşları. Neden seçtikleri de açık. Senin özelliklerine sahip, böylesine çılgınca bir planda görev alacak Arap kadını pek yok. Adın çok kısa bir listenin en tepesindeydi. Bana kalsaydı seni bu işe hiç karıştırmayacağımı bilmeni istedim. Anladın mı? Bunu bilmen benim için çok önemli. Carla başını salladı. Giderken birden döndü. Benim için bir şey yapar mısın? Ben giderken havaalanına gel Nikolay. Özel bir nedeni mi var? Yok. Sadece bir dostun beni uğurlamasını ve iyi şanslar dilemesini istedim. Korkuyor musun Carla? Hiç korkmadığım kadar. Durakladı, dudağını ısırdı. Bana bir söz vermeni istiyorum. Eğer bana bir şey olur, bu badireden sağ çıkamazsam Joseph'la ilgilenmenin bir yolunu bulacağına söz ver. Tabii. Gorev genç kadının yüzünü inceledi. Korkmanın gerçek nedeni bu mu? Carla başını salladı. Son zamanlarda bu düşünce beni öylesine rahatsız ediyor ki, eğer ölürsem Joseph'ın hiç kimsesi kalmayacağı düşüncesine dayanamıyorum. Sana söyledim, bu işten burnumuz bile kanamadan kurtulacağız. Sağ salim döneceksin Carla, ikimiz de döneceğiz ve Joseph özgür olacak. Gözlerinde yaşlar adama baktı. Haklı olmanı ümit ediyorum Nikolay, haklı olmanı öylesine isterdim ki. Gorev gülümseyerek elini uzattı, genç kadını teselli etmek için yüzüne dokundu. Sana söz veriyorum. Genç kadının aşağıya yatacağı mağaraya inişini izledi. Gözden kayboluncaya dek karanlıklara karışan gölgesine baktı. Bir sigara daha yaktı. Arkasında bir ses, kayalarda ayak sesleri duydu. Demek duyduklarım doğruymuş. Gorev döndü. Muhammed Raşit 10 adım ötede sırıtarak duruyordu. Neymiş duydukların? Seni seviyordu. Moskova'da karşılaştığınızda sana aşık olmuştu ama sen onu geri çevirmiştin. Aslında çok daha karmaşık bir ilişkiydi değil mi? O müstakbel kocasıyla nişanlıydı ama söylentilere bakılırsa senin için adamı terk etmeye hazırdı. Bütün bunlar çok zaman önce oldu tabii. Bana ona karşı bir şeyler hissettiğini söyleme sakın Gorev. Yoksa işleri çok zorlaştırırsın. Özellikle de böylesine önemli bir görevde. Gorev, Arap'ın yüzüne iğrenerek baktı. Başkalarının konuşmalarını dinleme alışkanlığından hiç vazgeçmeyecek misin? Beni ilgilendiriyorsa hayır. Üstelik bu konuşma beni çok yakından ilgilendiriyor. Eğer ikinizden biri eski ilişkiyi yeniden ısıtmak niyetindeyse, görevimizin tamamlanmasını beklemek çok daha iyi olur. Öyle değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi Raşit? Sinirlerime dokunmaya başladın. Onun için burnunu bir daha benim özel işlerime sokma. Raşit yaklaştı. Yüzündeki sırıtış gitmiş, yerini tehdit dolu bir ifade almıştı. Senin sorunun ne biliyor musun Gorev? Saygı nedir bilmiyorsun. Ben şahsen seni seçmenin bir hata olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki bu hatayı düzeltecek gücüm yok. Mısırlı gözlerini Gorev'inkilerden ayırmadı. Kendi iyiliğin için sana güvenenleri utandırmayacağını umuyorum. Buna Çeçen dostların da dahil. Onlar mücadelelerini bizim desteğimiz olmadan sürdüremez. Rus zindanlarında çürüyen yoldaşlarının tek kurtuluş umudu bizim yardımımızdan geçiyor. Bunu sakın unutma. Daha önce de söylemiştim. Yardımının karşılığını alacaksın. Gorev adamın gözlerine baktı. Sigarasını fiskeledi. Gidiyordu ki Raşit koluna yapıştı, gözlerini gözlerine dikti. Sorunun ne Gorev? Gorev kolunu Arap'ın pençesinden kurtardı. İçimden bir ses niyetinin hiç de iyi olmadığını söylüyor. Ne demek istiyorsun? Ben Sur'da Carla'dan ayrıldıktan sonra onunla sakin bir hasbihal yapmadığından emin misin? Tehdit etmiş, fikrini değiştirmeye çalışmış olmayasın. Nasıl bir tehditten söz ettiğimi anladın. Davaya sarıl ya da gazabımıza katlan. Böylesi tam sana uygun olurdu Raşit. Bana karşı kullandığın ikna yönteminin benzeri. Tek farkı Çeçen yoldaşlarımı ele vereceğin. Raşit kaşlarını çattı. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Tuhaf ama ben farklı düşünüyorum. Neyse, haklı olmanı dilerim. Eğer doğru olmadığını öğrenirsem, bana cevap vermek zorunda kalırsın Raşit. Bunu hiç unutma. Arap'ın yüzü düşmanca bir ifadeyle kasıldı. Terbiyesizlik etme Gorey. Köşeye sıkıştığınızda sana ve yoldaşlarına kimlerin yardım ettiğini hatırla. Şimdi o yardımı geri ödemenin zamanı. Bu operasyonu kimin yönettiğini de asla unutma. Benimle konuşurken saygılı ol. Bundan emin olabilirsin. Gorev alaycı bir selamla parmağını alnına götürdü. Hak ettiğini düşündüğüm zaman. Karşısındakini kovar gibi bir hareket yapıp dönmeye davrandı. Raşit bir kez daha koluna yapışınca son derece tehlikeli bakışlarını Arap'ın gözlerine dikti. Senin yerinde olsam bunu bir daha yapmam. Yoksa biri çok fena yaralanır. İki adamın birbirine inatla meydan okuyarak baktıkları birkaç saniyeden sonra Raşit'in parmakları gevşedi, yüzündeki ifade nefrete dönüştü. Unutmaman gereken bir şey daha var Gorev. Görevlerimiz var, her birimizin. Ben görevimi yapmak niyetindeyim. Sen de seninkini yapmaya gayret et. Yoksa emin ol, El-Kaide'nin gazabı korkunç olur. 11. ayrımın sonu. Sayfa 142. Devamı 12. ayrımda.